Kitabın adı Yeryüzünün Lanetlileri, yazarı Frantz Fanon, ikinci ayrım. Geçtiğimiz yüzyılda orta sınıflar, işçileri, açgözlü istekleri olan hukuk dışı, gözü doymaz yaratıklar olarak gördü. Fakat bu korkunç vahşileri kendi türümüz içinde tutmaya özen gösterdiler ya da onların özgür insanlar olduklarını, yani iş güçlerini satmak için özgür, düşündüler. İngiltere'de olduğu gibi Fransa'da da hümanizm evrensel olduğunu iddia etti. Zorunlu çalışma ise bunun tam tersidir. Hiçbir sözleşme yoktur, üstelik gözdağı vardır ve bu yüzden baskı gelişir. Deniz aşırı yerlerdeki askerlerimiz ana vatanın evrenselliğini yadsıyarak insan ırkına numeris clausus'u uygular. Kimse suç işlemeden kendi yurttaşını köleleştiremeyeceği, soyamayacağı ya da öldüremeyeceği için yerlilerin yurttaşımız olmadığı ilkesini geçerli kılarlar. Vurucu gücümüze bu soyut belirliliği gerçekliğe dönüştürme misyonu verilmiştir. Sömürgecilerin onlara yük hayvanı muamelesi etmesini haklı göstermek için ilhak edilmiş ülkenin insanlarını gelişmiş maymunlar düzeyine indirgeme emri verilmiştir. Sömürgelerdeki şiddet bu köleleştirilmiş halkı el altında tutmayı amaçlamakla kalmaz, aynı zamanda onları insanlıktan çıkarmayı da amaçlar. Onların geleneklerini yok etmek, onların dilleri yerine kendi dilimizi yerleştirmek ve kendi kültürümüzü bile vermeden onların kültürünü yerle bir etmek için her şey yapılır. Aşırı yorgunluk onları aptallaştıracaktır. Açlıktan nefesleri kokmuş ve hasta durumda karşı koyacak güçleri kalmışsa gerisini korku halleder. Silahlar köylülere çevrilir. Siviller onun topraklarını elinden almaya gelir ve kırbaç korkusuyla onlar adına toprağı işlemeye zorlar. Köylü savaşırsa askerler ateş açar ve köylü artık ölü bir adam olur. Boyun eğerse kendini küçültür ve artık insan değildir. Utanç ve korku kişiliğini parçalayacak ve benliğini paramparça edecektir. Bu iş uzmanlar tarafından renkli bir şekilde yürütülür. Psikolojik tedavide, beyin yıkamada yeni ortaya çıkmadı. Gene de bütün bu çabalara karşın amaçlarına hiçbir yerde ulaşamazlar. Ne negroların ellerinin kesildiği Kongo'da, ne son günlerde dek asilerin dudaklarına kilit takıldığı Angola'da. Bir insanı hayvanlaştırmanın olanaksız olduğunu söylemiyorum. Yalnızca onu tam anlamıyla zayıf kılmadan hiçbir yere varılamayacağını söylüyorum. Dayak hiçbir zaman yeterli değildir. Açlığı daha da artırmak gerekir. Köleciliğin çıkmazı da budur. Çünkü kendi türünüzün bir üyesini ehlileştirdiğiniz zaman ondan alacağınız verim düşer ve ona ne kadar az verirseniz verin, aldığınızdan daha fazlasını vermiş olursunuz. Bu nedenle sömürgeciler eğitimi yarıda kesmek zorunda kalırlar. Sonuçta ortaya ne insan ne de hayvan olan bir yerli çıkar. Dövülmüş, kötü beslenmiş, hasta, korkmuş, fakat yalnızca belli bir dereceye kadar yerli, ister siyah, sarı ya da beyaz olsun her zaman aynı karakter özelliklerini gösterir. Tembel, içten pazarlıklı, hırsızdır. Neyle yaşadığı belli değildir ve yalnızca şiddeti tanır. Zavallı sömürgeci, çelişkileri çırılçıplak ortada. Yağmaladıklarını öldürmek zorunda. Fakat bu tam olarak olası değildir çünkü onları aynı zamanda sömürmek zorundadır. Soykırım düzeyinde katliam yapamadığı, hayvanlaştırmaya varan kölelik düzeni kuramadığı için kontrolü elinden kaçırır, makine tersine işlemeye başlar ve şaşmaz mantık onu sömürgesizleştirmeye doğru iter. Dipnot: Sömürgesizleştirme sözcüğü decolonization'ın karşılığı olarak kullanılmıştır. Sömürgeci ülkenin sömürgesini kendi iradesiyle bağımsızlaştırdığı ender durumların dışında bağımsızlık genellikle halk ayaklanmalarıyla kazanıldığından sömürgesizleşme yerine sömürgesizleştirme sözcüğü tercih edilmiştir. Fakat bu hemen olmaz. Başta Avrupa'nın egemenliği sürer. Avrupa savaşı çoktan kaybetmiştir. Fakat bunun farkında değildir. Yerlilerin artık yarı yerli olduğunu henüz bilmez. Onu konuşurken duyarsanız, sanki yerlilerin içinde kök salmış şeytanı yok etmek ya da bastırmak amacıyla onlara kötü davrandığını sanırsınız. Ve üç kuşak sonra bu kötücül içgüdüler artık bir daha ortaya çıkmayacaktır. Hangi içgüdüleri kastediyor? Köleleri efendilerini öldürmeye zorlayan içgüdüler mi? Efendi kendi zalimliğinin kendisine çevrildiğini göremiyor mu? Bu ezilmiş köylülerin vahşiliğinde içlerine işlemiş ve çaresi olmayan kendi sömürgeci vahşiliğini görmüyor mu? Bunun nedeni basittir. Kendi mutlak gücü ve bunu kaybetme korkusuyla çıldıran bu zorba varlık bir zamanlar insan olduğunu net olarak anımsamıyor artık. Kendisini bir silah ya da kırbaç sanıyor. Aşağı ırkların ehlileştirilmesini onların reflekslerini koşullayarak sağlayacağına inanıyor. Fakat insan belleğini ve onun silinmez anılarını unutuyor. Belki hiçbir zaman bilmediği bir şey daha var. Biz şu an bulunduğumuz konuma başkalarının bizde yarattıklarını radikal bir şekilde yadsıyarak geldik. Üç kuşak mı demiştik? Daha ikinci kuşak dünyaya gözlerini açar açmaz babalarının nasıl dövüldüğünü görür. Psikiyatri dilinde buna bütün yaşamlarının travmatize olması denir. Fakat bu sürekli yenilenen saldırganlıklar onları boyun eğdirmek bir yana dursun, tam tersine Avrupalının er ya da geç bedelini ödeyeceği dayanılmaz bir çelişki içine sokar. Bundan sonra kendi sıraları geldiğinde utanç, açlık ve acının ne olduğunu öğrendiklerinde gücü uygulanan şiddetin derecesine eşit olan volkanik bir öfke uyanır içlerinde. Onların şiddetten başka hiçbir şeyden anlamadığını mı söylediniz? Elbette birincisi tek şiddet sömürgecininkidir fakat çok geçmeden onlar da kendi şiddetlerini yaratırlar. Yani şiddet aynaya bakınca yansımızı görmemiz gibi geri teper. Yanılmayın sakın. Bu çılgınca öfkeyle, bu acımasızlık ve kinle, bu sürekli bizi öldürme isteğiyle, gevşemekten korkan güçlü kasların bu sürekli gerginleşmesiyle insanlaşır onlar. İnsanlaşır, onları yük hayvanı yapmak isteyen sömürgeci sayesinde. Onun sayesinde ve ona karşı. Henüz soyutlama halindeki nefret, bu kör nefret onların tek zenginliğidir. Efendileri bunu davet etmiştir. Çünkü onları hayvanlaştırmak ister. Fakat çıkarlarına ters düştüğü için yarı yolda durur. Bu yüzden bu yarı yerliler içlerindeki hayvan konumunu inatla reddetme şekline dönüşen ezenin gücü ve zayıflığı sayesinde hala insandır. Bunun ardından geleni çok iyi biliyoruz. Yerliler tembeldir. Kesinlikle bir tür sabotajdır bu. Sinsi ve hırsızdır. Bir düşünün. Fakat küçük hırsızlıkları henüz örgütlenmemiş bir direnişin başlangıcına işarettir. Bu noktada kalmaz. Silahların önüne silahsız olarak atılarak kendilerini kanıtlayanlar vardır aralarında. Bu kişiler onların kahramanlarıdır. Diğerleri Avrupalıları öldürerek insanlaşırlar. Bunlar vurulur, haydut ya da şehit, onların çektikleri acı korku içindeki kitlelerin ruh halini yükseltir. Evet, korku içinde. Bu ilk aşamada sömürge saldırganlığı yerliler arasında bir terör akımı biçiminde içe döner. Bunu söylerken, yalnızca bitip tükenmez baskı araçlarımızla karşılaştıkları zaman duydukları korkuyu değil, aynı zamanda kendi öfkelerinin içlerinde yarattığı korkuyu da kastediyorum. Bir yandan onlara yöneltilmiş silahlarımız, bir yandan da bu dehşet verici güdüler. Bu ruhların derinliklerinden gelen ve hiçbir zaman farkında olmadıkları bu öldürme arzuları arasında köşeye sıkışmışlardır. Çünkü başta şiddet onların değil, bizimkidir. Bu şiddet kendisine döner ve onları perişan eder. Bu ezilen yaratıkların ilk eylemi de onların ve bizim ahlak anlayışımızın lanetlediği ve gene de onların insanlığın son sığınağı olan bu gizli öfkeyi derinlere gömmektir. Fanon'u okuyun. Onların umarsızlık döneminde çılgınca öldürme isteğinin yerlilerin kolektif bilinçaltının ifadesi olduğunu göreceksiniz. Bu baskı altındaki öfke bir çıkış bulamazsa bir boşluk haline gelir ve ezilen yaratıkların kendilerini yok eder. Kendilerini kurtarmak için birbirlerini bile katlederler. Farklı aşiretler gerçek düşmanla karşı karşıya gelemedikleri için birbirleriyle savaşırlar. Ve sömürge politikasının bu düşmanlıkları körüklediğinden emin olabilirsiniz. Kardeşine bıçak çeken bir insan, gerçi bu günah kurbanlarının kana susamışlığını gidermiş olmaz, fakat ortak alçalmalarının nefret uyandıran görüntüsünü bütünüyle ortadan kaldırdığını düşünür. Makinalı tüfeklere karşı yürümelerini ancak bizim için bizim işimizi yapmak durdurabilir. Yasadıkları insanlıktan çıkma sürecini kendi istekleriyle hızlandıracaklardır. Sömürgecinin alaycı bakışları altında doğaüstü engeller koyarak, bazen eski ve korkunç mitleri canlandırarak, bazen de kendilerini dinsel ritüellerle sınırlayarak kendi türlerine karşı en büyük önlemleri alacaklardır. Saplantılı bir insan bu şekilde her an onu meşgul eden bazı saplantılara sığınarak en derin gereksinimlerinden kaçar. Dans ederler, bu onları meşgul eder. Kaslarının acı veren gerginliğini gevşetir. Üstelik dans çoğu zaman farkında olmadan dile getiremedikleri hayırı ve işlemeye cesaret edemedikleri cinayetleri gizlice dile getirir. Bazı bölgelerde bu son çareden, kendilerinden geçme, yararlanırlar. Eskiden bu basit bir dinsel uygulama, kutsal şeylere duydukları inancın bir tür komünyonuydu. Şimdi aşağılanma ve umarsızlığa karşı bir silaha dönüştü. Mumbo Jumbo ve kabilenin bütün idolleri aralarına iner, onların şiddetini yönetir ve tükenene dek trans halinde harcar. Bu yüksek yerlerdeki kişiler aynı zamanda onları korur. Diğer bir deyişle, sömürgeleşmiş halk kendisini sömürge yabancılaşmasına karşı dinsel yabancılaşma sayesinde korur. Sonunda ortaya çıkan sonuç benzersizdir. İki yabancılaşma birbiriyle kaynaşır ve birbirini güçlendirir. Bazı psikozlarda sürekli aşağılanmaktan yorgun düşmüş halüsinasyon gören kişi bir gün ona iltifatlar yağdıran bir meleğin sesini duymaya başlar. Fakat hakaret sona ermiş değildir. Yalnızca o andan itibaren kutlamalara dönüşmüştür. Bu savunmadır fakat aynı zamanda öykünün sonudur. Benlik parçalanmıştır ve hasta deliliğe doğru gider. Şunu da ekleyelim ki, dikkatle şanssız olarak seçilen başkaları için sözünü ettiğim başka bir cadılık türü daha vardır. Batı kültürü. Diyebilirsiniz ki, ben onların yerinde olsaydım, Mumbo Jumbo'yu onların Akropolis'ine yeğlerdim. Çok iyi durumu kavradınız. Fakat tamamen değil. Çünkü siz onlar değilsiniz. Ya da henüz değilsiniz. Yoksa onların seçme hakkı olmadığını bilirdiniz. Her ikisini de kabul etmek zorundalar. İki dünya, bu iki büyük demektir. Bütün gece dans ederler ve şafakta ayna katılmak üzere kiliseleri doldururlar. Her gün yarık büyür. Düşmanımız kardeşlerine ihade edip işbirlikçimiz oluyor. Kardeşleri de aynı şeyi yapıyor. Yerli statüsü sömürgecinin sömürgeleşmiş halk arasında kendi rızalarıyla getirdiği ve muhafaza ettiği psikolojik bir durumdur. İnsanlık durumunu aynı zamanda hem yatsımak hem de kabul etmek çelişki patlayıcıdır. Bu nedenle de patlar. Benim kadar siz de biliyorsunuz. Kibritin çakılmak üzere olduğu anda bulunuyorsunuz. Artan doğum oranı daha fazla kıtlık yarattığı zaman, yeni gelenler ölüm yerine yaşamadan korktukları zaman, şiddet fırtınası bütün engelleri ezer geçer. Cezayir ve Angola'da Avrupalılar görüldükleri yerde öldürülürler. Bumerang anıdır bu. Şiddetin üçüncü aşamasıdır. Bize geri döner. Bize çarpar ve ilk atanın biz olduğumuzu bu kez eskisinden daha iyi kavramış da olmayız. Liberaller aptala döner. Yerlilere karşı yeterince nazik olmadığımızı, onlara mümkün olduğunca bazı haklar vermenin daha akıllıca ve adilce olacağını kabul ederler. Onları bu çok ayrıcalıklı kulübe, bizim türümüze korumasız ve sürüler halinde kabul etmekten daha iyisi akıllarına gelmiyor ve şimdi bu barbar, çılgın patlama onları kötü sömürgecilerden ayırmıyor. Ana vatandaki sol utanmıştır. Yerlilerin gerçek durumunu, maruz kaldıkları acımasız baskıyı bilirler, kışkırtmak için her şeyi yapmış olduğumuzu çok iyi bilerek onların ayaklanmalarını kınamazlar. Fakat aynı zamanda kendi kendilerineyken bazı sınırlar olduğunu, bu gerillaların şövalye olduklarını göstermeye eğilimli olduğunu, onlara insan olduklarını göstermenin en iyi yol olduğunu düşünürler. Bazen sol onları ayıplar. Fazla ileri gittiniz. Artık sizi desteklemeyeceğiz. Yerliler onların desteğine hiç mi hiç aldırmazlar. Çünkü en büyük desteğin bile onlara fazla yararı yoktur. Savaşları başladığı zaman bu sert gerçeği gördüler. Her birimiz onu biraz yarattık, biraz bir şeylerini aldık. Tanık olması için kimseyi çağırmaya gereksinimleri yok. Kimseye ayrıcalıklı muamele yapmayacaklar. Yerine getirilmesi gereken bir görev, ulaşılması gereken tek bir amaç var. Sömürgeciliği ellerindeki her araçla söküp atmak. Aramızda daha ileri görüşlü olanlar son çare olarak bu görevi ve bu amacı kabul etmeye hazırdır. Fakat biz bu zorlu kişilik sınavında bu aşağı insanların bir insanlık bildirgesi tavizi koparmak için tüm insanlık dışı araçları kullandığını da görmemezlik edemiyoruz. Bunu onlara bir an önce verin ve sonra bunu hak etmek için barışçıl yükümlülüklerle bırakalım çabalasınlar. Değerli ruhlarımızda ırksal ön yargılar var. Fanon'u okumaları iyi olacak çünkü Fanon bu bastırılamaz şiddetin ses ve öfke olmadığını, vahşi içgüdülerin ayaklanması olmadığını, hatta küskünlüğün etkisi de olmadığını açık bir şekilde gösteriyor. Bu kendini yeniden yaratan insandır. Bu gerçeği, şiddetin izlerini hiçbir kibarlığın silemeyeceğini, şiddet izlerinin ancak şiddetle giderilebileceğini bir zamanlar kavramıştık sanırım. Fakat unutmuşuz. Yerli kendisini sömürge nevruzundan sömürgeciyi silah zoruyla kovduğu zaman kurtulur. Öfkesi taştığı zaman yitirdiği masumluğunu yeniden keşfeder ve kendi benliğini yarattıkça kendisini tanır. Onun savaşından çok uzakta biz bunun barbarlığın bir zaferi olarak görürüz. Fakat bu savaş yavaş fakat emin adımlarla kendi iradesiyle isyancının kurtuluşunu sağlar. Çünkü yavaş yavaş çevresindeki ve içindeki sömürge karanlığını parçalar. Savaş bir kez başladığında artık köşe bucak kaçacak yer yoktur. Korkabilirsiniz de, korkutabilirsiniz de. Yani kendinizi utanılacak bir yaşantının akışına bırakabilir ya da doğuştan gelen bir birlik hakkınızı elde edebilirsiniz. Köylü eline bir silah aldığı zaman eski mitler söner ve yasaklamalar birer birer unutulur. İsyancının silahı onun insanlığının kanıtıdır. Çünkü ayaklanmanın ilk günlerinde öldürmeniz gerekir. Bir Avrupalıyı vurmak, bir taşla iki kuş vurmak hem bir ezeni hem de onun ezdiğini yok etmektir. Geriye bir ölü, bir de özgür insan kalır. Hayatta kalan ilk kez ulusal toprağın ayaklarının altında olduğunu hisseder. Bu anda ulus ondan ayrı durmaz. Nereye giderse gitsin, nerede olursa olsun, ulus da oradadır. Ve onu izler ve asla gözden kaybolmaz. Çünkü onun özgürlüğüyle ulus tek bir şeydir. Fakat ilk şaşkınlıktan sonra sömürge ordusu saldırır. O zaman hepsi ya birleşecek ya da bire dek kırılacaklardır. Kabileler arası anlaşmazlıklar zayıflayıp yok olmaya yüz tutar. Çünkü ilk planda bu anlaşmazlıklar devrimi tehlikeye düşürürler. Fakat daha da önemlisi şiddeti yanlış düşmana yöneltmekten başka bir amaca hizmet etmezler. Kongo'da olduğu gibi son bulmazlarsa bunun nedeni sömürge ajanlarının anlaşmazlıkları körüklemesidir. Ulus ileriye doğru yürüyüşüne devam etmektedir. Çocuklarının her biri onu kardeşlerinin savaştığı yerde bulur. Birbirlerine karşı duyguları size duydukları nefretin tam tersidir. Onlar öldürdükleri sürece ve her an yeniden öldürmek zorunda kaldıkları derecede kardeştir. Fanon okuyucularına kendiliğindenliğin sınırlarını ve örgütlenme gereğiyle bunun tehlikelerini gösterir. Fakat her yol dönümünde görev ne kadar büyük olursa olsun devrimci bilinç derinleşir. Son komplekslerde uçup gider. Kimse gelip bize bir Cezayir Ulusal Kurtuluş Ordusu, ALN, askerinin bağımlılık kompleksinden söz etme gereği duymaz. Gözündeki perde kalkan köylü gerçek gereksinimlerini görmeye başlar. Daha önce bunlar onu öldürmeye yeterliydi. Fakat görmezden gelmeye çalışırdı. Şimdi onları sonsuz derecede büyük gerekler olarak görür. Halkın içinden çıkan ve 5 yıl, Cezayir'de 8 yıl, sürebilen bu şiddetin içinde askeri, siyasal ve toplumsal gereklilikler birbirinden ayrılamaz. Savaş yalnızca komuta ve sorumluluk sorusunu sorarak barışın ilk kurumları olacak yeni yapılar kurar. O halde insan şimdi bile yeni gelenekler edinebilir, korkunç bugünün gelecek çocukları, şimdi onun her gün ateş altında doğan ya da doğacak yasayla meşrulaşmış olarak görürüz. Son sömürgecide öldürüldüğünde, kendi ülkesine gönderildiğinde ya da asimile edildiğinde azınlığın bu türü yok olur ve yerini sosyalizme bırakır. Bu da yetmez. İsyancı burada durmaz. Çünkü hayatını eski anavatanının eski bir sakini düzeyine gelmek için tehlikeye atmadığından kesinlikle emin olabiliriz. Ne kadar sabırlı olduğuna bir bakın. Belki başka bir Dien Phu'nun hayalini kuruyor. Fakat buna güvendiğini de sanmayın. O, yoksulluğu içinde güçlü silahları olan zengin insanlara karşı savaşan bir dilencidir. Kesin zaferler beklerken, hatta belki de hiç beklemeksizin, hasımlarını hasta edene kadar yoruyor. Bu korkutucu kayıplar vermeden olmaz. Sömürge ordusu korkunçlaşır, ülke mimlenir, temizlik harekatı, nüfusun başka yerlere gönderilmesi, sınır dışı etmeler başlar ve kadınlarla çocuklar katledilir. Yerli bunu bilir. Bu yeni insan yaşamına, yaşamanın sonuna gelmiş biri gibi başlar. Kendini potansiyel bir ölü olarak görür. Öldürülecektir. Bu tehlikeyi kabul etmekle kalmaz. Bundan emindir. Bu potansiyel ölü karısını ve çocuklarını yitirmiştir. O kadar çok insanı ölürken görmüştür ki zaferi hayatta kalmaya yeğler. Kendisi değil, başkaları zaferin tadına varacaklar. Kendisi artık her şeyden bıkmıştır. Fakat bu bıkkınlık inanılmaz bir cesaretin köküdür. Biz insanlığımızı ölüm ve umarsızlığın bu yanında buluyoruz. O ise işkence ve ölümün ötesinde. Biz rüzgar ektik, o ise fırtınadır. Şiddetin çocuğu her an şiddetten kendi insanlığını çıkarır. Biz onun sırtından insan olduk, o kendini bizim sırtımızdan yaratıyor. Farklı bir insan, daha nitelikli. İkinci ayrımın sonu, sayfa 21, devamı üçüncü ayrımda.